Saffat 21. Sohbet 11 Şubat 2018 72. ayetten itibaren. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. وَمَا تَوْف۪يكِ اِلَّا بِاللّٰهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَب۪يبَ اللّٰهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْاَوَّل۪ينَ وَالْآخِر۪ينَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَب۪ينَا مُحَمَّدٍ. Evet, Saffat suresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Normalde 72'yi yapacağız, 71'i bitirmişiz. Şimdi önceki sayfalarda ne işledik? İşte ihlaslı kullar müstesna diyordu. Cennet sahneleri vardı. Uzun uzun durduk. Bir de cehennem sahnelerinden, yani cehennem sahneleri demeyelim de cehennemden sadece bir sahne gösteriyordu. Neydi o? Zakkum ağacı. Bir numune ile bazılarına göre daha cehennemin girişi kabul edilebilecek bir sahne olan zakkum ağacından ve onun arkasından verilen sudan verilme sahnesini göstererek, ki daha cehennem içeride ne var? Hani nuzul olarak, konaklama olarak, ikram olarak, ziyafet olarak, biraz evvel saydığım cennet nimetleri mi daha hayırlı? Yoksa bak işte bunları göstereyim, bunlar mı hayırlı diye bir şey vardı. Geçen hafta o anlamda anlamlı oldu. Yani bir zakkum kelimesinden onun başlarına şeytanın tomurcuklarının şeytan başlarına benzemesinden, Rabbim orada tala kelimesini kullanmasından, onun nerelerine gittiğini, anlamına nasıl bir şey yaptığıyla hakkında geniş geniş konuşmuştuk. Güzel olduğuna inanıyorum Allah'ın nasibiyle. Şimdi dönecekleri yer şüphesiz yine cehennemdir diyordu. O şekilde anlatıyordu. 69'da geçen hafta bir giriş yapmıştık. Çünkü onlar babalarını sapıtanlardan buldular. İnnehum elfev ebehum dallin. Ebe, biliyorsunuz eb kelimesinin çoğulu. Ebehum babaları, kendi babalarını elfe buldular. Burada ülfet kelimesi vardılar. Yani ülfet ederek, yakınlaşarak buldular anlamında bu. Ülfet çok önemli bir kelime aslında. Türkçe'de artık son zamanlarda kullanılmıyor. Ülfet etmek, yakınlaşmak anlamında çok önemli. Mesela bir hadis-i şerif var. Mümin, ülfet eden ve ülfet edilendir diyor. Benim çok hoşuma gidendi. Yani başkalarıyla sıcak ilişki kurabilen, yakınlaşabilen, yani Türkçe'de şu an yakınlaşan ve başkalarının da onunla yakın ilişki, sıcak ilişki kurabildiği kimsedir diyor. Yani kendinizi o mümin kalıbıyla bir kıyaslayın. Buna uyuyorsanız müminlik açısından güzel bir noktası. Bir yemektesiniz, davetteseniz, otobüsteki yanınızdaki kişiyle hemen böyle ülfetleşebiliyorsanız bu şey. Yoksa çekingen, soğuk, yoksa hani bir tartışmaya mı gidiyor, bir soğukluk mu oluşuyor? Hani bir kıyaslayın. Hadis rehberdir. Hadis ayetlerin izahıdır. Peygamber Efendimiz'in anladığı, onun en anlatılı şekilde yansımadır. Buradan ülfetin zıttı da uzlettir. Yok, uzlet. Uzlet, uzlet. Uzlet hali var ya, insanlardan ayrılarak uzlete çekilmek. Uzlet hali. Bunda da insanlardan kendini çekme. Hani zıttı dedik, bu bazen de kasıtlı yapılır. Yani potansiyel olarak ülfeti olan insanlar, halkla fazla diyalogdan çekilerek Allah'a daha fazla ülfet etmek adına, yani niyet hadisi burada, biraz uzleti tercih ederler. Çok fazla insanlardan etkilenmemek, biraz daha kendini ibadete vermek, biraz daha Allah'la yakınlaşmak adına, işte o anlamda da zıttı bunun uzlet oluyor. Burada niye Rabbim bunu söylemiş ayette? Babalarını sapıtanlardan buldular derken, yani onları o şekilde ülfet ettiler, yakınlaştılar. Yani yakınlar zaten, kalben de, beyin olarak da, gönül olarak da yakınlar. Fakat burada Dalin kelimesi güzel bir kelime değil. Dalin kelimesi nerede geçiyordu? Fatiha'da. Bize nimet verdiklerinin yoluna hidayet et. İki orada olumsuz kelime geçiyordu. Gayril mağlubi aleyhim. Kendilerine gadap edilmiş olanların ve dalillerin yoluna değil. Dalalette olanlar, sapanlar, saptıranlar, şaşırmış olanlar bir sürü ifade vardır. O kelimeyi şey yapalım. Dallin, dalle kelimesinin fiilinin burada ismi faile. Yani o fiili işleyen. Dalle ne demek? Datla. İki anlamı var. Mesela şu kullanımı hoşuma gitti. Geçen arkadaşlarla konuşuyoruz. Mesela arabada gidiyorsunuz, yolu şaşırdınız, kayboldunuz da telefon açtığında ne diyor musunuz? Diyoruz bir Arapça. Dalaltu. Yani ben sapıttım anlamında değil, kayboldum anlamında. Yani doğru yol üzerine bulunmama hali dalalet durumu. Bu fiili iyi anlarsanız şey, yani hidayet üzerine olma vardı. Sırat-ı müstakim var ya, sırat-ı müstakim üzerine olmama durumu dalalet. Bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için kullanılıyordu. Ve vecedeke dalen ve feheda. Dalen de burada ismi fail. Yani o da işte bu hidayetin zıttı olan dalalette. Ama Peygamber Efendimiz için kullanıldığında ne oluyor? Kur'an ifadesiyle söylüyorum, tefsir meal ifadeleriyle şaşırmış olma durumu. Derinine bir bakılırsa şu da var. Yani iki anlamı var dedik ya. Peygamber Efendimizle de peygamberlik gelmeden önceki hali de yani Allahu Teala tarafından hidayet edilmeme durumu da İslam'a göre hidayet olma durumuna göre işte bu dalile de olabiliyor. Çok yani bunu kullanırken çok edepli davranmak lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hali için şey yapıyoruz ama hani peygamber gelmeden, peygamberlik gelmeden yani şimdi şunu demiştik hatırlıyor musunuz? Kur'an din hiçbir zaman Allah'a ispat için indirilen bir şey değildir. Zaten potansiyel olarak kişinin içinde ruh olduğu için zaten bir yaratıcıyı biliyor yani. Yani derin mekanizmalarındaki şey o bir yaratıcıya biliyor yani. Hani bunu küfrediyor, örtüyor. Hani biliyor da ah şu da onun şirki diyor, ortağı diyor. Yani Allah tek değildir diyor. Yani bir şekilde yanlış unsurlarla o sistemi bozuyor. Allahu Teala doğru sistemi paket olarak indiriyor dinle. Yani kurallarını, kaidelerini indiriyor. Bu isimle ne diyoruz? Din diyoruz. Din. O dinin o sistematiğini paket program olarak indiriliyor. Ne kadar sen yönelişte olursan ol, bir anlamda o paket programa göre eksiksin. Allah-u Teala işte bu peygamberler aracılığıyla, kitap aracılığıyla o dini indirerek bunu sistematik hale getiriyor. Hatta o Yasin suresinde onu misal olarak vermiştik. O üç tane elçi vardı ya Yasin suresinin ikinci sayfasındaki. Onlar Rahman bilinci olan insanlara gidiyorlardı. Rahman bir şey indirmemiştir ki diyorlardı. Hatırlıyor musunuz? Yani Rahman bilinci yani Rahman diye bir kavram var yani yaşamlarında. Rahman bir şey indirmemiştir ki diyor. Yani o anlamda bunlar daha evvel konuştuğumuz konular. İşte asıl hidayetten eksiklik de dalalet olduğu gibi gerçek anlamda sapıklık ve şaşkınlık da dalalet. Burada kastedilen tabii en şiddetlisi. Atalarını diyor dalalette buldular ama ülfet ederek onlara yakınlaştılar. 70 fehum ala etharihim yuhreun kendileri de onların izleri üzerine koşuştururlar. Fehum onlar da ala etharihim onların eserleri üzerine. Onlar dediği kim? Oradaki him zamiri kimi nereye gidiyor? Babalarına, atalarına gidiyor. Atalarının eserleri üzerine de yuhraun, burada ihra kelimesi var. İhra da normal yürümek değil. Aşkla, şevkle gitmek. Eser kelimesini Yasin suresindekiyle şey yapmıştır. İnna nuhnu nuhil mevta ve nektubu yazarız. Ma kaddamu onların sunduklarını takdim ettikleri ve eserahum, yani önceden gönderdikleri ve eserlerini yazarız. Yani kişi, herkes öbür tarafa bir şey takdim ediyor. Bu tarafta da neyi kalıyor? Yani dünyada neyi kalıyor? Eserleri kalıyor. Burada kastedilen eser, inançsal eserler. Düşüncesel eserler, imansal eserler, davranış modelleri eserlere. Yani bu ev, bina, dükkan şeklinde eser değil bu. Sonraki nesillere bir miras bırakılıyor. Yani kültürel miras olabilir bu. Kültürel miras da ikiye ayrılıyor biliyorsunuz. Davranış modeli, bir de yaşam modeli, davranış modeli, yaşam modeli, bir de imarat, eserler yani. Fakat burada kastedilen Allah-u Teala'nın eleştirdiği, zem ettiği ne? Davranış modeli, düşünce modeli, iman modeli. O tür bir eser bırakmışlar. İşte Rabbimin eleştirdiği bu. O eseri, bir de dalaletteler, eser bırakıyorlar. Onun izleri üzerine giderler ise, işte Rabbimin burada eleştirdiği, zem ettiği alan o oldu. Çünkü nereden anlıyoruz bunu? Bir sonraki ayette diyor ki وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرَ الْاَوَّلِينَ, yemin olsun onlardan öncekiler ve eskilerin çoğu da dalaletti idi. 72, yemin olsun onları içlerinden uyarıcılar da gönderdik. İşte burada kötü olduğunu şuradan anlıyoruz. Şimdi bak, o uyarılanların akıbeti nice oldu. Yani demek ki şey bir şey değil, onun sorgulamadan eserleri üzerine, dalalet üzerine eserlerini, kötü değil. Bir de öncesiyle de ilişkilendiriyoruz. 68'de ne diyordu? Dönecekleri yer şüphesiz cehennemdir. Bu eserler üzerine geçen hafta konuşmuştuk. Biraz daha onu açmak istiyorum. Bugün genetik bilimi ispatladı bunu. Her gün yeni veriler geliyor. Özellikle bu ebâuhum kelimesi ilginç. Farkında mısınız? Cedleri, ataları demiyor da ebâuhum babaları diyor. Şöyle bir araştırma var. Fareler üzerinde bir alıştırma yapılıyor. İnceleme yapılıyor. Bu şartlı refleks oluşturuluyor biliyorsunuz. Şartlı refleks. Yani bir uyaran veriliyor. Onun akabinde bir şey yapılıyor. Deney yapılıyor. Buradan bazı korkuların yeniden öğrenildiği, sonradan öğrenildiği, fakat bunun gelecek nesillere aktarıldığı var. Yani tecrübeyle değil. Mesela yeni bir doğmuş fare öyle bir kötü tecrübeyle daha evvel karşılaşmamış ama gördüğünde korkuyor. Bunu işte önceki babalarından olan fareler üzerinde deniyorlar. Mesela bir zil çalıyorlar, bir korkutuyorlar. Sonra bir bakıyorlar ki ondan sonra gelen nesiller de o zili duyduklarında telaşa kapılıyorlar. Buradan şu sonucu da varılıyor. Korku gibi bazı davranışlar kendilerinden sonraki nesle aktarılabiliyor. Bu önemli bir bilgi. Ama daha önemli, ilginci, bunun baba tarafından genlerle aktarıldığı. Anne tarafındaki genler değil de babanın genleriyle aktarıldığı. Bak burada ne diyor? Babaları diyor. Ebeuhum diyor. Şimdi anneleri, babaları, işte başka kelimeler değil yani, özellikle babaları şeyinden. Yani burada da ona bir işaret olduğuyla, yani ilmin şu an geldiği nokta hakikat olmayabilir, başka şey de çıkabilir ama bu buna işaret olur. Bu ilginç bir bilgiydi. Bugün internette biraz araştırma yaptım. Araba kullanmanın bilimsel alanda araştırmacı olmanın, popüler olmanın, hatta kahve içmenin ispatlanmış genetik aktarımla olduğu üzerine bir araştırma sonuçları var. Yani bu çok büyük bir alandır da, yani şu an ispatlanabilenler bunlar. Yani buradan ne anlaşıyor, ne anlıyoruz biz? Hani onlar eserleri üzerine giden var ya, yani sistem aslında bizim anladığımızdan daha karmaşık, daha komplike, güzellik anlamında söylüyorum bir sistem. Yani kişi, hani her koyun kendi bacağından asılır var ya, doğru. Ama bir de başkalarına tesir alanı da var. Özellikle zürriyetine. Yani biz doğru davranış modeli sergileyememekle aslında bir sonraki nesillerimize de bazı şeyleri, kötü şeyleri miras bırakıyoruz. Bu iyi de olabilir yani. Hani örneğe özgü söylüyorum. Miras bırakıyoruz. Bu işte genetik miras diyoruz buna ya da genetik aktarım diyoruz. Yani sistem o tahmin ettiğimiz kadar basit değil yani. Dolayısıyla bizim iyiliklerimiz, güzel düşüncelerimiz başkalarını, özellikle nesillerimizi de etkiliyor. Ha, neslinin her yaptığından sorumlusun bir yere kadar değil. Hani sen gerekeni yaparsın, doğru düşünürsün. Gen aktarımın da doğrudur. Çocukluğundan itibaren doğru davranışları da öğretirsin. Ama onun özgür iradesi var. Onu kullanır, hayır der. İşte mesela şeyde okuyacağız biraz sonra. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gemiye binmemiş. Hazreti Adem'in iki tane oğlu var. Habil ile Kabil. Kabil'in yaptığını görüyorsunuz. Habil'in yaptığını görüyorsunuz. Yani ne kadar aktarırsan aktar, ne kadar yaparsan yap. Nihayetinde insan özgür iradesine sahiptir, onu kullanır. Ama hani bir de alt zemin var. Her türlü şartları sağlarsın ona göre. Bu konuda diyebileceğimiz ne var? Mesela Hazreti İbrahim'in duası var. Zürriyetlerimizi namaz kılanlardan eyle diyor. Yani zürriyetine yaptığı bir dua var. Bütün bunları birleştirdiğimizde bizden sonraki nesillere bazı eserler bıraktığımızı şey yapıyoruz. Bunun da tabii bu Kur'an'ın ilk yazılı indiği zamanlardaki o insanların DNA'yı falan bilmesi mümkün değildi. Değil mi? Yani şurada can çatlasın 70 senelik falan misade yani. Hani Watson'ın DNA'ları yapısı üzerine araştırması değil mi? 50 yıllık falan. Hani oradan biraz daha evvel. Hadi insanların şüphelendiklerini düşünün. Ya bir şey olmalı ki bu bir şifreleme olsun. En fazla 100 yıllık bir zihinsel, bilimsel bir şeydir. Ondan evvel bu eserleri nasıl yorumlanıyordu bilmiyoruz. İşte eserleri üzerine yürürler. Herhalde akıllarına muhakkak bir şey gelmiştir ama bugün biz genetik miras aktarım yoluyla da bunun olabileceğini şey yapıyoruz. Yani anlamış.
Baba genleriyle babadan kaynaklanan gelecek olan neslin etkilendiği.
Evet. İşte mesela bu çok evlilik konusunu böyle bir düşünülebilir. Bir sürü konu var yani bununla ilgili. Bunlar değerlendirilebilir. Biraz daha üstüyle derin boyutlarıyla şunu söylemek istiyorum. Bakın düşüncesel genetik diyoruz. Bu çok ilginç bir şey. Yani bu işte Mehmet Hoca'yla yakında konuştuk arkadaşlarla bunu. Kendi yakın ya da uzak ama önce yakın geçmişinin zihinsel virüsleri, yani düşünce sistemindeki virüsel hatalar, kendinden sonraki nesillerin düşünce sistemlerinde ortaya çıkabiliyor. Yani mesela şeytani unsurlara açık bir düşünce yapısı olan bir nesil, maalesef eski önceki nesillerin devamı olan nesillerde de o şekilde olabiliyor. Yani işte davranış modeli diyoruz ama hani biraz daha derin düşündüğümüzde çok daha ilginç yerlere gidebiliyor. Başka bir kapı olarak söyleyeyim. Genetik şifre denilen bir şey vardır manevi şeyde. Her insanın bir nefsi var. Nefsiyi de temsil eden bir genetik yapı var. Bu mesela tasavvufta hayvansal silüet olarak şey yapmış. Bunun da manevi genetik aktarımla alakalı olduğu biliniyor. Bunların hepsi ise eserler. Bu eserler üzerine gidiliyor. Peki bizim sorumluluğumuz ne? Yani baba miras bıraktığı zaman fabrikaları, evleri yani bunu sorgulamadan alınıyor değil mi? Yok ya ben reddediyorum, ben herkese kendi çalıştığı vardır. Ben mirası reddediyorum, sıfırdan başlayacağım demiyor kimse, bunu alıyor şey yapıyor. Madem öyle bunu da alacaksın. Herkes de o aldığı eserlere göre, davranış ve düzeltmelerine göre de değerlendirilecek. O İsra suresinde var. Her şey diyor potansiyeline göre değerlendirilir diyor. Dur. Bu Bu İsra 84'teydi. Kul kullun ya'melu ala şakireti ferabbukum a'lemu bimen huve ehda sebile. Her kul de ki küllün herkes ya'melu amel ediyor, yapıyor ala şakireti. İşte şakilesine göre, şekil kelimesi bundan giriyor. Şekline göre işte genetik miras, kendisinde bulunan değerler, manevi konumu, kariyeri bunlarla değerlendiriyor. Şimdi kaba bir değerlendirme olduğunu da bunun arkasından alıyoruz. Ferabbukum a'lemu bimen huve ahda semile. Kimin yol olarak daha ehda, hidayet üzere olduğunu da en iyi Allah bilir. Yani herkes işte Allah-u Teala çok muhteşem bir hesap yapıyor. İşte genetik aktarım, kendisinde olanlar, düşünceleri, bir de işte Orkun kardeşimiz buraya evvel katkıda bulundu. Sahip olduğu, yaptığı ya da yapamadıklarıyla muhteşem bir değerlendirme sistemine tabi tutuluyor. İşte buna göre de bizim şunu da yapmamız gerekir bu ayete göre. Geçen hafta biraz yoğun olarak değinmiştik. Eskilerinden gelen düşünce sistemini toptan kabul etmeyeceksin. Doğrularını alacaksın. Fakat kainatın kanunu tekamüldür. Allah'ın muradı ne? Tekamül. Yani hem bireysel gelişmeni istiyor, hem toplumsal bazda da yükselmeni istiyor. Yani bir nesil önceki nesimle aynı olursa yeterli değil. Yani Allah-u Teala gelişmeyi istiyor, tekamülü istiyor her alanda. Doğrularını alacaksın. Ben bugünkü akıl seviyesiyle, idrak seviyesiyle bunu nasıl biraz daha ileri götürebilirim? Bunu şey yapacaksın. Bunu yapmadığın takdirde sorumlusun. O babanların, atalarının eserleri üzerine devam etmiş oluyorsun. Ha, iyi bir şeyse sorun yok. Ama iyi bir şey de olsa geliştirmek zorundasın. Hele yanlışsa bunu devam ettirdiğinde işte ayetin öncesi ve sonrasına bakarsan da iyi bir vasıfla alınmıyorsun. İşte manevi tarafına bakarsak bunu, diyelim genetik mirasında negatif bir unsur var. İşte mesela hani şeytani şeylerden etkilenebilme. Sen bir yaşantına bakacaksın. Ya hakikaten öyle mi? Ben çok mu okuyorum? Şeytanın okları var ya, yiyorum. Yaşantına bakacaksın. Aa evet, bende de bu var. O zaman düzeltmeye çalışacaksın. Yani akıl bunu vermiş. Arapça hocamız var şu an, Mahir Hoca. Çok kapasiteli bir insan. Geçen gün çok güzel şey söyledi. Mesela insanlar diyor metroya biniyorlar, otobüslere biniyorlar diyor. Hemen cep telefonlarını çıkarıyorlar diyor. Bakıyorlar. Ya kızıyorum diyor onlara. Şöyle içimden gelerek şunu diyor. O kadar yoğun bir dönemde yaşıyoruz ki faaliyetlerimiz var. İnsan kendiyle baş başa kalamıyor. Hazır otobüs yolculuğunda, metro yolculuğunda baş başa kalmışsın. Hemen ya Rabbine yönel, kendine yönel, muhasebe yap. Ama işte şeytan istemiyor ya bunu. Baş başa kalmanı istemiyor ya. O an hemen oyalayacak bir şeylere çeviriyor. Sen de ıskalıyorsun. Kendin de baş başa kalabilme şansını kaçırıyorsun. Kendine barışık olamamadan tutun da muhasebeye kadar, kendini düzeltme faaliyetlerine kadar ne kadar çok şeyin ıskalandığını düşünün. Arapça ifadesi diyor ki sanki nefsiyle harp ediyor diyor. Dostluğun zıttı olarak. Yani bu anlamda da değerlendirilmesi gerek diyorum. Evet, herhalde yeterli bu eserleri üzerine. Burayı geçelim. Daha çok konuşulabilir belki ama. Şu 72'ye bir daha bakmak istiyorum. Velakat ersalna, velakat yemin olsun kesin kes, ersalna biz gönderdik. Fihim kendi içlerinden ne gönderdik? Müziriyin. Biz ona uyarıcılar gönderdik. Bu sonraki ayetlere bir geçiş. Biraz sonra göreceğiz ki peygamber kıssaları gelecek burada. Peygamberlerden Rabbim misaller verecek. Burada da biz onlara münzir gönderdik. Münzir, nezir, uyarma kelimesinden geliyor. Münzir de uyarıcı demek. Münzirin de onun çoğulu, Arapça bilenler biliyor. Cemi müzekker salim değil mi bu? Çoğul bir ifade. Münziriyin. Uyarıcılar gönderdi. Bak Resul demiyor burada. Nebi demiyor. Beşir demiyor. Münzir diyor. Peygamberlerin bir görevi de uyarıcıdır. Uyarmak da rahmettir. Yani çocuklarımıza nasihat vermiyor muyuz? Aman dikkat et, şöyle olur, böyle olur diye. Siz ne yapıyorsunuz? Münzir oluyorsunuz orada. Yani uyarıcı oluyorsunuz. Ama onun iyiliğine. Allah-u Teala da bak, yukarıdaki olayları insanların kendilerine bırakıp hiçbir uyarıcı göndermeden de cezalandırabilirdi. Ama uyarıcılar göndererek, peygamberin görevlerinden olan uyarıcılar göndererek de uyarıyor. Allah'ın rahmetidir. Bir de orada ilginç bir ifade var. Fihim diyor. Fihim onların içlerinden demek. Yani yabancı bir unsur değil. O toplumun kültürüne, geleneklerine, fiziksel yapısına, coğrafi yapısına, biyolojik yapısına aykırı değil. İçlerinden yani. Onlarla beraber yürümüş. Mesela siyaset oluyor. Bir yere milletvekili olacak. Dışarıdan birisini milletvekili ya da ne bileyim belediye başkanı ya da muhtar da olabilir gelir. Ya içlerinden olması lazım. Neden? Orayı tanıyan, eden, kültürünü bilen, her şeyini bilen birisinin olması lazım. E şimdi peygamberlikte de bu içlerinden. Bu önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum onlardan. Ama farkı ne bakın? Babalarına uymamış insanlar bunlar. Yani babalarının yanlış tesirlerine, eserleri diyor ya, uymamış insanlar. Göreceksiniz mesela kim var? Nuh var, Nuh Aleyhisselam. Sonra İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası var. Ondan sonra şey var, Lut var, İbrahim'i saydık değil mi? Onu saydık. Böyle bir devam ediyor hikayeler arkadaki. İshak var, Musa var, Harun var. Hepsi, o peygamberlerimiz hepsi var. Bunlardan şey yapıyor. Ama görüyoruz ki ortak noktaları, dalalette buldukları önceki nesilleri, babalarına uymamaları. Nuh uymamış, Hazreti İbrahim uymamış, Hazreti Musa uymamış, Lut uymamış yani. Direnmişler ama halbuki o toplumdalar. Burası ilginç bir nokta. 73. Fe'enzu. Şimdi bak. Normalde bu unzur. Fe kelimesi de bilince fenzur oluyor. Bak. Kime hitap burada? Peygamber Efendimiz'e birinci olarak. Bak. Keyfe nasıl kâne idi oldu. Akibetü, akibeti el münzeri. O uyarılanların münzir uyarandı. Münzer uyarılan. Arapça bilenleri söylüyorum. Önceki ismi faildi burada. Bu da ismi meful. Uyarılanların akibeti nice oldu. Akibet ne demek? Sonu yani. Sonları nice oldu. Çünkü hemen o esnada olmaz. Bir uyarılır. Tekrar uyarılır. Tekrar ölür. Direniyor. Yapmıyor gereklerini. Sonunda başına gelenler de onun neyi olur? Akibeti olabilir. Akibeti nice oldu. Şimdi burada unzur dediğine göre bu bak dediği ya önceki o zakkum ağacıyla ifade edilen tarafa bak diyor Resulüne. Hani yukarıda anladınız mı diyor bize. Peygamberimizden de zakkum ağacının ne kadar kötü bir şey olduğunu anladınız mı? Onun akıbetinde olan olayların ona bak. Ya da Peygamber Efendimiz'e sahneler gösterilmiş olabilir. Ahiret sahneleriyle ilgili. Onların akıbetleri görülmüş olabilir. Ya da dünyadaki akıbetleri olabilir bu. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz değil mi? Ölüm anı. Daha ahirete dirilmeden yaşanacaklar var. Orada da bir, o da bir akıbet. Yani o da önemli bir şey. Bu ıskalanan bir şey. Ceza manasında yani akıbet nasıl oldu? Yani biz zannediyoruz ki sadece öbür tarafta da azap var. Bu tarafta da bütün hadislerde net olmak üzere kabir azabıyla o anda mesela şöyle bir ilginç yorum var. O çok güzel. Kabir azabını reddediyorlar. Ama çok aleni ki şimdi ahirette azap var çok net. Kabir azabı reddediliyor ama Kur'an ayetlerinin çok net farklı şekilde yorumlanamayacağı bir de ölürkenki azap var. Yani bak diyor meleklerimiz diyor o mücrimlerin diyor canlarını sırtlarına vura vura alırken halleri nasıl oldu diye ayet var. Yani ölüm bunun gibi benzer ayetler var. Ölüm anında bir azap var kişinin şeyine göre. Ahirette azap var. Aradaki devrede azap yok. Yani mantık bunu reddediyor yani. Ki hadislerde çok net olan bunların ibareleri var. İşte akıbetleri, cezasal akıbetleri nice olduğunu derken, ölüm anında, kabirde, dirilirken, o anda, yani hesap anında ve sonrasındaki akıbetleri olabilir. Unzur denilerek de bak diyor. Bir şeyi göstermek için bak denir değil mi? Orada demek ki Resul'e de sahneler aleni gösteriliyor ki bak ifadesi var. Ben böyle anlıyorum en azından. 74. Güzel, müminler için güzel bir müjde. İlla. İlla ne demek? İstisna demek. Yani önceden bir şey anlatılıyor. İlla istisna. İstisna şu ki, kim onlar? İbadallah, Allah'ın kulları. Bu da güzel bir ifade. Yani Allah'ın kulları müstahsna. Ha, bunu daha evvel açıklamıştık. Özellikle Fecir suresinde vardı. Ey Allah'ın kulları, gir cennete diyordu. Allah kullarım diyorsa bu sıcak bir ifadedir. Ama bir de sıfat gelmiş. El-muhlasî. Bu da ihlaslı kullar. Bu 40. ayette de geçmişti. 38'de diyordu ki, elbette siz elim azabı tadanlardansınız. 39. Ancak yaptığınızın amelleri karşılığı olarak cezalandırılacaksınız. 40. Ancak Allah'ın ihlaslı kullara müstesna diyerek de cennet ayetleri anlatılıyordu. Burada da şimdi bak, uyarılanların akıbeti nice oldu diyor. Eyvah diyorsun orada. Müjde ayeti geliyor. İlla ibadillahil muhlasin. Allah'ın muhlas, yani hidayet, ihlasa ermiş mi, erdirilmiş mi? Evet. Ermiş mi, erdirilmiş mi? Muhlas erdirilmiş demek. Yani ikram olarak, ilahi ikram olarak ihlasa erdirilmiş kulları müstesna. Yani bu Allah tarafından yapılmış. Muhlas ismi meful burada değil mi? Muhlis olsaydı, kendi kendine ihlaslı olmuş olan, muhlas olması Allah tarafından ihlası erdirilmiş. Şöyle bir soru gelebilir. Neden Allah bazılarını ihlası erdiriyor da bazılarını erdirmiyor? Allah'ın değerlendirmesi bizim gibi değildir. O muhakkak bir sebebe göre yapar. Onu hak edenlere bu ikramı da verir. Dışarıdan herkes bize göre eşit. Çünkü biz batını bilmiyoruz. Biz zahiren görüyoruz. Lakin içleri bilen Allah, Allah ihlaslı olma nimetiyle onları daha bu dünyada, daha bu dünyada ihlaslı kul olmayla şey yapmışlar. Bunu bazı metinlerde seçkin kulları diyor. Doğru, ama kelimeye bakarsak ihlas neydi? Sıratı manasıyla Allah'a yönelmeyi, pardon, bir işi yapmayı sadece Allah için yapan, Allah'ın rızası için yapanlar demekti. Bu gündelik hayattaki herhangi bir şey de olabilir. Dini faaliyet de olabilir. Mesela namaz. Ya dinimin gereği bu. Benim yapmam lazım. Azap var. Yapmadan takdirde. Yaparsam cennet var. Bunlar da güzel bir şey. Ama ya Rabbi, senin için yapıyorum. Senin için namaz kılıyorum ben. Senin rızan için namaz kılıyorum. Bak, bu farklı. Ki kötüsün, çok da kötüsün demiyorum. Yani riya için yapabilirsin. Yani bunlar biraz evvel saydıklarım yine iyi sebeplerde. Yani hitabım sizlere. Bir de iyi gözükür. Çok kötü bir neden vardır altında. Onu bile kastetmiyorum. Bu zaten kitaplarda yazıyor. İyi bir sebebiniz bile olsa en yüksek hedef var. Ondan eksik olma durumu bile yanlış. En yükseğini işte ihlaslı olma. Yani Allah için yapma. Sırf Allah için. Bu çok özel bir şey. Mesela biri şunu demişti. Ya namaz kılıyorsunuz. Namazdan bütün sevapları kaldırdım deseydi Allah. Hiçbir karşılığı yok. Yani bırakma tehlikesi var bazı insanlara. Ben başka bir şey anlatmıştım birisi, başka bir konu. Ben boşuna mı namaz kılıyorum öyleyse demişti. Hemen geri vitese takmıştım. Yani farklı bir konuydu. Namaz için bile olsa dedi. Yani namazın sevabını kaldırdım. Hiçbir getirisi yok. Şimdi kaç kişi devam eder? Tamam yardım, önemli değil. Ben zaten senin için kılıyorum. Yani senin zikrin için kılıyorum. Senin rızan için kılıyorum diye yöneldiğinde işte bu ihlas oluyor. Yani bu herkes kendini bir test etsin. Ne olur. İşte Allah'ın muhlas kıldığı kulları müstesna. Bir anda da şu var. Yani kulluk biraz da ihlas gerektiriyor demek burada. Kul ise ihlas var. Kul ifadesinde de şöyle bir tabirimiz olmuştu. Kul köle demek. Arapçada öyle. Kulun köleyi mi var ya? Mesela Abdülmuttalip, Peygamber Efendimiz'in dedesinin ismi. O hanif bir Müslümandı. Yani Muttalip diye bir tanrı mı var ki onun kulu olsun? Hayır, manası ne? O zamanında yetiştiren onu Muttalip diye biri var. Onun kölesi gibi, yani şey köle değil de onun hizmetinde bulunmuş, ona tabi olan anlamında. Abd'a hem kulluk hem de kölelik anlamına geliyor. Köle, ücret mukabili mi çalışır?
Yok, bilemem.
Efendim?
Köle tabii. Benim adım Abdullah mesela.
Ne demek? Aynı zamanda kölesi demek. Yani köle para için çalışır mı? Para için çalışana köle denmez ki. O ücretli bir çalışandır. Sendikaları var, yasal hakları, bilmem neyi var yani. Şeyi. Yani bir de pozitif, olumlu, Zeyd gibi bir köle düşünün. Yani Peygamber Efendimiz'in evlatlığı gibi. Babası, annesi geliyor, çok da mevkileri yüksek bir alalım diyorlar. Hayır diyor, ben gelmeyeceğim diyor. Ya diyor, olmuyor buradaki yaşantın şöyle böyle, bir de köle olacaksın, özgürlüğü şey yapıyorum sana. Yok diyor. Zeyd ziyade davranıyor işte. Bir de samimi bir köle olduğunu düşünün. Ücret mukabili değil yani. Efendisi için yapıyor.
İhlaslı davranıyor.
Mesela bir film izlemiştim, orada güzel bir kavram anlatıyor. Birisi birisinin hayatını kurtarıyor. Çölde. Kurtaran da oranın kültürüne yabancı. Hayatı kurtulan da oranın kültüründe birisi. Arap kültüründe. Çölde geçiyor olay. Sen benim hayatımı kurtardın diyor. Ben de senin kölenim artık bundan sonra diyor. Ya ben istemiyorum, git diyor şeyin. Olmaz diyor. Şimdi ben ölmüştüm diyor. Yaşıyorum. Artık bundan sonra senin için yaşayacağım. Sana kölelik diyorum. Ya adam git başımdan diyor falan da o kalıyor. Şimdi o para mukabili yapmıyor. Samimiyetinden yapıyor. Ben bundan sonra senin diyor kölenim. İşte Allah'a da böyle. Ücret ne olabilir? İşte biraz belki namaz örneğini düşünün. İşte o tam kulluk olmuyor. Yani sevap beklentisi de şu beklentisinde olduğunda, yani Müslümanlık oluyor ama muhlas kulluk farklı.
Allah için yapılan bize...
Karşılık yok. Yani muhtaç değil miyiz? Muhtacız. Şey söylüyor, o tartılar çıktığında yani bir zerreye ihtiyacımız olacak. Herkes anası babasının boynuna sarılacak. Ver bana sevaplarından ver diye. Oğluna diyecek, şuna buna diyecek. Herkes de kaçacak yani. Hani şiddetli bir günden bahsediyoruz. Çok da romantik olmamak lazım ama aslında yani en yukarısını söylüyor Allahu Teala. Asıl kul diyor, muhlas olandır diyor. Sadece Allah için yapar. Bir şey beklentisiyle değil. Cenneti kim reddeder ki? Ama hedefin en yukarıyı gösteriyor Allahu Teala Kur'an'da. Hidayet değil mi? Aşağısını Rabbim tabii ki cömertliğiyle doldurur. Allah Allah, ben buralarda bu kadar takılacağımı düşünmüyordum yani. Başka yerlere hazırlanıyorsun. Hatta 5-10 ayet sonrasına açıklıyorsun İbrahim kıssası ile ilgili yerlere, ama işte sizin de talepiniz oluyor. Sohbetin şeyi de oluyor, gidişatı da oluyor. İhlas kelimesiyle ilgili kalıyoruz. Evet, şimdi ihlaslı kulların müstesna diyerek artık bir sahneler anlatıyor. Şimdi ihlaslı kullardan kimi örnek verecek? İlk birinci sırada Nuh'u veriyor, Hazreti Nuh. Ya bazen de Nuh diyorum, Musa diyorum. Bu hani Kur'an'la sürekli ilgilenenler Kur'an'da Hazreti falan yazmadığı için şey oluyor. Saygısızlık değil yani, Allah affetsin, Allah için biliyor. Nuh, Musa hep Kur'an literatürü. Ben de Nuh'u örnek veriyor derken, Nuh Aleyhisselam'ı, Hazreti Nuh'u örnek veriyor ilk şeyde. Demek ki kendi içlerinden ihlaslı olanlara örnek Hazreti Nuh. Şimdi burada şu gelebilir. Ya sadece peygamberler mi? Değil. Yani peygamberler ve onun gibi, onun öğrettiği şekilde Allah'ın istediği gibi davranan herkes bu istisnanın içine giriyor. Şimdi şöyle bir jeton düşmüş olabilir, açılım olmuş olabilir. Demek ki babalarının o eserleri, negatif eserleri üzerinden değil de ya Allah'ın muradı ne, ben niye geldim, ne yapıyorum farkına varıp da düşüncesel nefis tezkiyesiyle şöyle bir silkelenip de Allah'a yönelen de demek ki muhlas oluyor. Hani bağlantıları kaçırmazsak. Burada ilk bir peygamberi veriyor ama işte kullardan buna tabir olunan şey. Bu da kolay bir iş değil arkadaşlar. Yani o devirde yaşıyorsunuz, babanızın gözdesisiniz, puta tapılan bir gruptasınız. İşte Hazreti İbrahim'i o yüzden örnek veriyor. Bir de kariyeriniz var, karizmanız var. Orada sen hadi silkelen de bütün kavmine karşı dur. Yani bu kolay bir iş değil yani. Biz yolda gördüğümüz bir yanlışı düzeltemiyoruz. Trafikte gördüğümüz bir yanlışı düzeltemiyoruz. Aman bir şey olur başıma, bir şeyler derler falan diye onu yapamıyoruz. Bütün o topluma karşı gelmek, babalara karşı gelmek yani kolay bir iş değil. Ama işte ihlaslı kullarım denmesinin altında da bunlar var yani. Bunu çağrıştırdı bana şu an. Bismillah 75'e başlıyoruz. Velakat, bak hep lakatla geçiyor. Yani büyük bir tasdikle geliyor. Demek ki yani insanların ikna olması için bu yeminlere ihtiyacı var demek ki yani. Şöyle şöyle falan diye. Yani Rabbim orada tekit ediyor. Vurguluyor yani. Nadeyne Nuh. Nada nida etti. Na bize. Bize nida etti. Kim? Nuh'un. Nuh bize nida etti. Yemin olsun Nuh bize niyaz etmişti. Yani nida etmek, birisine nida ediyorsunuz ya, şimdi na burada kime gidiyor? Allah'a gidiyor. Yani bize niyaz etmişti. Allah ve sistemine gidiyor. Nuh nida ediyor. Şimdi nida ediyorsa, nida yüksek sesle bağırmaktır değil mi? Yani böyle küçük bir fısıldama şeklinde değildir. Biz de demek ki sıkıntılı bir anımızda kelimelerin ses şeyi öyle olmasa da aslında biz Allah'a nida ediyoruz. Yani yüksek bir sesle. Yani bazen hani esneye esneye namaz kılıyorsa dua etmiş onun için. Şunu ver bunu ver bilmem ne. Aslında nida etmiş olmuyoruz orada. Yani o duayı kaçırmamak için terennüm ediyoruz. Ama hakikaten sıkıntı olduğumuz durumları düşünün. Hepimizin başına geldi. Allah'a bağırıyoruz neredeyse. Yani nida ediyoruz. Bak burada dua etti, seslendi falan gibi, gale gibi kelimeler yok. Nida etti. Demek ki gerçekten sıkıntıda. Bize niyaz etmişti diyor. Bu ifade müthiş şeyde. Felende mel mucibun. Biz ne güzel icabet edeceğiz. İcabet edici ne demek?
Katılıyorum.
Yok yok. Allah dualarıma icabet etti. Kabul değil de yani bilinen anlamıyla kabul. Yani şöyle diyelim biz klasik bilinen anlamıyla onu izah edeceğim. Biz ne güzel duaları kabul edeceğiz. Anlamında bu. Hani davete icabet muciptir değil mi? Öyle bir kelime var. Davet var. Senin o davete karşılık verdiğin davranışsal şeye ne deniyor? İcabet deniyor. Yani burada mucip derken de onu yapan kimse. Mucip, icabet eden kimse demek. Kökü ne bunun? Yani onun da kökü, şu ifal babı, üç harf, cevabe, cevap. Bu mucip, icabet kelimelerinin kökü cevap. Yani biz ne güzel cevap vereniz demek aslında. Cevap neye verilir? Soruya verilir. Evet. Yani biz ne güzel cevap veriniz. Bakın demek ki bir sual var. Sual ne demek? Soru. Arapça kökü bunu ne biliyor musunuz? Se'ele. Se'ele ne demek? İstemek. İstemek ve soru sormak demek. Demek ki soru sorduğunuzda da aslında ne istiyorsunuz? Cevap istiyorsunuz. Sail var ya, sail isteyen demek. Dilenci yani. Ve emme saile fela tenhar. Saile gelince onu azarlama. Yani bir cevap istiyorsun sen. Soru sorsan da cevap istiyorsun. Talebin de olsa cevap istiyorsun. Ya para, karnım aç diyorsun. sahil oluyorsun. Ne bekliyorsun karşısından? Bir cevap bekliyorsun. İyi diyorsun. Para vereyim ya da git şu lokantaya karnını doyur diyorsun. İşte bu cevap. Karşısından gelen, karşılığından gelen cevap. Ecabede karşılık vermek. Mucip de bunun yapan kimse demek. Şöyle bir şey var, yanlış anlaşılma var. Allahu mucibe et davat diye bir kelime var. Allah dua edenlerin duasını kabul eder. Bu mucip kelimesinden geliyor. Bu esmalardan da aynı zamandadır bu. Doğru değil bu. Tam olarak doğru değil. Biz bir sürü dua ediyoruz. İnsanlar bu sürü dua ediyor. Kabul ediliyor mu hepsi? Birisi güzel demiş. Yani bütün bu Müslümanların duası kabul olsa ya İsrail diye bir devletin kalmaması lazım şu an. Yani gökten bir şeyin inmesi lazım. İmha olması lazım. Haritaya bakın. Din haritasına bakın. Bütün çevresindeki ülkeler Müslüman. Yani din haritası bakılsa ortası Müslüman, Müslüman, Müslüman. Ortada nokta kadar bir kırmızı var. İlginç gelmiyor mu size?
İşte.
Yanında Ürdün var, işte yukarında Lübnan var, şurada Mısır var, Suudi Arabistan var, bilmem o coğrafyayı düşünün. Ortada bir tane ya, yani nüfusu kaç yani? Demek ki icabet bizim şey yaptığımızdan daha farklı. Yani duaları kabul eden değil, cevap veren. Yani dilekçeler kabul ediliyor anlamında. Yani dilekçeler işleme giriyor. Yani sen bugün bir resmi daireye dilekçe ver, bir talebin olsun, değerlendirmeye alınıyor. Hepsi kabul ediliyor mu? Edilmiyor, bir değerlendirme, ama en azından değerlendirmeye alıyor. Allah-u Teala da değerlendirmeye alıyor. Bir şekilde de cevap veriyor. Ama cevap vermesi demek kabul edilmesi anlamına gelmiyor. Kabul de edilebiliyor. Ama kabul edilmese de en azından işte bu mucip kelimesinden, cevap kelimesinden onu alıyoruz. Bir şekilde cevap geliyor. Bu cevabı biz ya anlıyoruz ya anlamıyoruz. Bir şekilde cevap geliyor ama. Yani bize ne yapmamız gerektiği, yani bir talepte bulunduk ya, ne yapmamızla ilgili bir sisteme bir cevap iniyor. Sen onu ne kadar okuyabiliyorsan, ne kadar anlayabiliyorsan o cevabı görebiliyorsun. Bir şekilde geliyor sana yani o şey. Cevap geliyor. Yaşamsal geliyor, misalsel geliyor, bir ayet karşına geliyor, bir hadis karşına geliyor, birisi tarafından bir nasihat geliyor, rüyalarda geliyor, içine ilham olarak geliyor, olayların akışına bakıyorsun, sen direnmediğin takdirde geliyor. Allah bir şekilde sana mucip oluyor, cevap veriyor yani, sistem de cevap veriyor. İşte muciplik bu. Burada ne diyor bir de? Ve ni'mel diyor, bakın ayete bakın. Fele ni'mel mucibun. Ni'me ne kadar da güzel demek. Nimet kelimesinden. Hani hasbinallahu ve ni'mel vekil diyoruz ya. Ni'me ne güzel demek. Vekil, vekil. Hasbinallah yeter. Ni'mel vekil. Ne kadar da güzel bir vekil. Ve ni'mel mevla. Ne kadar da güzel bir mevla. Burada da ni'mel mucib. Ne kadar da güzel bir cevap veren. Yani bırakın cevap vermeyi, bunu da Allahu Teala en güzel şekilde yapıyormuş. İşte senin konumuna göre, ettiğin duanın kalitesine göre, yerine göre, şartlarına göre Allah cevap veriyor. Eğer bu uygunsa, senin kariyerinde, karizmanda, manevi karizman, Allah'ın indindeki torpilin şeyin, işte bunları hep düşünün. Şöyle deniyor, sen ne yaptın ki? Böyle anında şey yapıyorsun, duaların kabul edilmesi, tık tık tık olayların düzelmesini istiyorsun. Ya Allah indinde bir yüzün olsun. Değil mi? İşte Hazreti Nuh'un öyle bir yüzü var ki, peygamber biz ne güzel cevap vereniz diyor. İşte o cevap ne olmuş? Biz niyaz etmişti, biz ne güzel ibadeteceğiz. İşte 76'ya bir giriş yapalım, ezan okunuyor, şey yapalım. Ve neccaynâhu, biz onu kurtardık. Ve ehlehu, sadece onu değil, onun ehlini, ailesini, çevresini, minel kerbi, bir beladan, kerb bela demekmiş. Nasıl el azim, normal bir şey değil, azim, büyük, azametli bir beladan da biz onu kurtardık. Ne güzel de cevap veriniz. Eğer Allah-u Teala'nın o mucipliği olmasaydı, o yaşadıkları belanın içerisinde peygamber olmasına rağmen Hazreti Nuh ve ehli de kalacakmış. Duaya muciplik, cevaplık açısından da böyle bir güzel nimetle Allah'ın bir nebisi ve onun ehli kurtulmuş. Allah-u Teala bize kendimizi geliştirmeyi, ailelerimizden aldığımız doğru genetik şifrenin üzerine koyarak daha da olumlu olmayı, eğer bir şekilde genetik mirastan kötü şeyler gelmişse bunun da farkına olup kendini değiştirenlere, düzenleyenlerden eylesin. Bize kendi içimizden gönderilen uyarıcıların uyarılarına dikkat edip, burada sadece peygamber de değil, onu söylemeyi unuttum. Sizin içerinizden uyarıcılar diyor ya, hak ve hakikati söyleyen, yolu da Allah yolu olan herkesin ikazı da buraya girer. Yani sadece peygamber, günümüzde peygamber yok. Ama ayet olsun, hadis olsun ya da Allah'ı iyi bir yaşantıyla doğruları yaşayan insanların ikazları da demek ki buraya girmiş. Buna uyarak bize yanlışlıklardan uzaklaşanlardan doğruya gidenlerden eylesin. Allah-u Teala her zaman dualarımıza, bizim yakarmalarımıza icabet edendir. Biz de peygamberimizin duası var. Kabul olunmayan duadan sana sığınırım diyor. Kabul olunacak dua ve buna uygun yaşayışlarda Allah'a karşı yüzü olan insanlardan eylesin inşallah. Ve ahuru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك